Ayrım 3. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. Sayfa 18. İlk seks deneyimi. İnsanı hayvanlardan ayıran özellik nedir? Hayır, muhteşem zekası değil. Hayır, anne babasının kardeşine, kendisine aldıklarına daha güzel bir doğum günü armağanı alacakları konusundaki korkusu da değil. İnsanı hayvanlardan ayıran özellik, hayvanların seksi çok doğal bir şekilde yapması, fakat insanların bu konuda konuşması, kaygılanması, homurdanması, fantezilerinin olması, yazması ve seksi doğal bir şey olarak kabul etmek yerine çikolata satmak için bile kullanmasıdır. Hadi canım, hiç kimse seks yapmıyor değil ya. Jean ve John birkaç aydır çıkıyorlardı. Birbirlerinden çok hoşlanıyorlardı. Diğer insanlar Jean'in konuşurken kendilerine değil de başka yerlere bakmasından çok rahatsız olsalar da bu John'u hiç rahatsız etmiyordu. Onun da her soruya bir başka soruyla yanıt vermesi Jean'i rahatsız etmiyordu. Tam tersine birlikte yemeğe çıktılar. Birlikte Dallas'ı izlediler. Birlikte pul ve mutfak fuarlarını gezdiler. Sinemaya, tiyatroya, tenis ve kriket maçlarına, parklara ve müzelere gittiler. Ve sonunda sevişmeye karar verdiler. Jean 33 yaşında olmasına karşın hala annesiyle birlikte yaşıyordu ve annesi seksi, hele de konu kızının seks yapması olunca hiç onaylamıyordu. John ise 32 yaşında olmasına karşın 3 arkadaşı, 2 kedisi ve 1 tavşanıyla beraber yaşıyordu. John'un yatak odası mutfağın yanında olduğu için bu işi ilk kez bir otelde yapmaya karar verdiler. Jean annesine geceyi en iyi arkadaşı Binky ile geçireceğini söyledi. Binky'ye de geceyi John'la The Old Oak Oteli'nde geçireceğini söyledi. The Old Oak Oteli sadece 50 mil uzakta olmasına karşın çok sapa bir yerde olduğu için annesinin oteli bulma olasılığı yoktu. Binky'ye biraz heyecanlı olduğundan söz etti. Nasıl olacaktı? Yer ayaklarının altından kayacak mıydı? Yatak kırılır mıydı? Kendisine gösterdiği saygı ve şefkate karşın bacaklarının üst kısmını görünce kapıyı vurup çıkar gider miydi? Binky, Jean'e filmlerdeki gibi seksi bir gecelik giymesini ve John'un bacaklarının üst kısmını görmemesi için ondan önce yatağa girmesini önerdi. Binky, Jean'e erkek arkadaşıyla ilk kez sevişmenin sihirli ve çok güzel bir deneyim olduğunu ama Louise adında bir başka arkadaşını sevişirken çok acı duyduğu ve kendisini aşağılanmış hissettiği için Budist olduğunu ve artık Himalayalarda yaşadığını anlattı. John, tanıdığı bütün erkeklere Jean'le bir otele gideceklerini anlattı. Haşin erkek sesiyle, "Benim evde de yapabilirdik ama ilk gecemizde birisinin mutfakta yemek pişireceğim diye tıkırtı yapıp bizi rahatsız etmesini istemedim. Anlarsın ya," dedi. Burada fısıldar gibi konuşup Jean'in tutkulu çığlıkları, kendimizden geçmemiz ve aşk dalgalarının titreşimleri demek istiyordu. Aslında hiç kimseye, özellikle de kendisine bile itiraf edemediği bir korkusu vardı. Ya ev arkadaşlarından biri Jean'in düş kırıklığından kaynaklanan hıçkırıklarını işitirse? Daha kötüsü, Jean'in ereksiyon durumundaki aletine baktığı an atacağı kahkahaydı onu ürküten. John'un birkaç kutu bira içtikten sonra İzlediği porno filmlerdeki erkeklerin ereksiyon durumundaki aletleri daha çok bakırcıların çekicine benziyordu. Bu imgeyi sosis kadar aletiyle karşılaştırması olası değildi. Hafta sonu yaklaştıkça sabırsızlıkları arttı. John saatlerce penisine bakıp kütüphaneden çaldığı Aşk Sanatı adlı kitaptaki penislerle kendi penisini karşılaştırdı. Saçlarının dökülmeye başladığına üzüldü. Sevişmeden önce bir şişe şarap içip içmemek konusunda tereddüt ediyordu. Çünkü belki şarap kendisini çok yorgun hissetmesine neden olurdu. Acaba Jean sırtındaki kılları görünce dehşete düşecek miydi? Acaba o kılları tıraş etmeli miydi? Fakat eğer şimdi tıraş ederse Jean'le evlendikleri zaman her gün gizlice tıraş etmesi gerekecekti. Jean her gece bacaklarının üst kısmını çimdikledi, mıncıkladı, yumrukladı. Her gece banyonun kapısını kilitleyip seksi geceliğini denedi. Kendisine güzel bir parfüm aldı. Diyaframını yerleştirmeye çalıştı. Annesi banyonun kapısında "Jean, orada ne yapıyorsun canım? Sanki banyoda top oynuyormuşsun gibi sesler geliyor" diye bağırıp durdu. Sabırsızdılar ama kaygılı değildiler. Zürafa değil de insan oldukları için John ve Jean'in seks hakkında bilgileri vardı ve bacakların üst kısmına ve ereksiyon halindeki alete atılacak bakışların her şeyi mahvetmesine izin vermemeliydiler. Harika bir gece olacaktı. Olağan dışı. Yaşamları değişecekti. Bazı insanlar bir temizlikçi kadınları olana kadar kendilerini büyümüş hissetmezler. Ama John ve Jean aynı anda yaşayacakları orgazmın her şeyi değiştireceğine inanıyorlardı. Artık bekleyecek halleri kalmamıştı. John ve Jean otele giderken yollarını kaybettiler. Jean, şu soldaki dar yola girelim. Haritaya göre bu yol olması gerek, eminim dedi. Bir anda bir koyun sürüsünün ortasında buldular kendilerini. Sonra benzinleri bittiği için araba yolda kalıverdi ve benzin bulabilmek için 2 mil yürümek zorunda kaldılar. Koyun pisliğinin kokusundan biraz rahatsız, özür dilerim bana kızgın mısın dedi Jean ve sonunda da The Old Oak oteline vardılar. Yemeğimizi odamızda yiyelim mi dedi John. Odalarında yememeye karar verdiler çünkü odalarında yerlerse otel sahibi Bayan Melrose evli olmadıklarını anlayabilirdi. Böyle bir şey belki bir karınca yeğenin bile aklına bile gelmezdi ama Jean günün birinde Bayan Melrose'un Tesco'nun peynir reyonunda annesine rastlayıp ona oteline gelip gizlice kalan ve evli olmadığını anlayınca da kapı dışarı ettiği çifti anlatmaya başladığını gözünde canlandırıverdi. Annesi kızın adı Jean miydi, ufak tefek ve bacakların üst kısmı kalın mıydı yoksa diye çığlık atacaktı. Yemekten sonra John'un kendine olan güveni biraz sarsılmaya başladı. Yemek boyunca John halı işinden söz ederken Jean de onun arkasındaki çiftliğe bakıyordu. John sürekli olarak Jean beni dinliyor musun dedi durdu. Elbette dinliyorum diye yanıtladı Jean. Neden böyle bir fikre kapıldın ki? John istersen tatlı yemeyelim dedi. Jean yeni geceliğini giyinmek için banyoya girdi. Yemekten önce duş almış olmasına karşın üstüne sinen koyun kokusundan kurtulmak için bir kez daha duş almaya karar verdi. Sıcak bir duşun insanı havaya soktuğunu biliyordu ama o küveti doldurup iyice havaya girmek istedi. Belki benzin istasyonuna kadar yürüyerek gidip gelmenin, arabayı koyun sürüsünün ortasından iterek çıkarmanın verdiği yorgunluktan küvette uyuyakaldı. Bu sırada John pijamasını giydi, çıkardı, bir daha giydi. Harrison Ford'un benzer bir durumda ne yapacağını düşününce pijamasını çıkarmaya karar verdi. Üstüne sadece slipini giyinecek ve gülümseyecekti. Önüne baktı ve gülümsemesi bir anda yok oldu. Slipinin arkasındaki aile yerdiği yer bir mücevher değil bir sosisti. Slipini çıkarıp pijamasının altına giyindi. Bu daha iyiydi. Penthouse'da kadınların sadece pijama altı giyen erkekleri çok seksi bulduklarını okumuştu. Aynada kendisine gülümsedi. Omuzlarından aynı okyanustaki dalgalara benzeyen kılları görünüyordu. Çok seksi mi görünüyordu yoksa şu çay reklamındaki şempanzelere mi benziyordu? Üstüne bir tişört giyindi. Bir yerlerde kadınların tişört giyen erkekleri çok seksi bulduklarını okumuştu. Yanında getirdiği şarap şişesini açtı ve kendisine bir bardak doldurdu. Tişörtü çıkarttı. Bir bardak şarap daha doldurdu. Pijama altını çıkarıp yatağa girdi. Saatine baktı. Jean acaba banyo penceresinden kaçmış mıydı? Pijama altını ve tişörtünü tekrar giyinip banyo kapısına gitti. Jean, sevgilim diye seslendi. Orada mısın? İyi misin? Jean banyodan tertemiz ama suda fazla kalmaktan ötürü biraz karışmış olarak ve parfüm kokularıyla çıktığında John ikinci şişeyi açmıştı. Jean'e de bir bardak şarap uzattı. Kadehini kaldırdı. Bize diye fısıldadı gözlerinin içine bakarak ya da gözlerinin içine bakmaya çalışarak. Aslında Jean onun omuzlarının üstündeki arkadaki çiftlik tablosuna bakmaya çalışıyordu. Sevgilim dedi Jean bana karşı yumuşak davranacaksın değil mi? Pek çok romantik roman okumuştu. Şu aletin yanında değil mi diye sordu John. Jean aletin takmak için uğraştığı 45 dakikalık sürede John kendinden geçti ama Jean işini bitirip omzunu dürttüğünde kendine geldi. Çok yol kat etmesine gerek olmadığı halde John'un aletini kaldırması biraz zor oldu. Sonra içeriye girmesi pek kolay olmadı. Nihayet ter içinde ve nefes nefese Jean'in yanına uzandığında başarısından memnundu. İlk sefer için hiç de kötü değildi. Sevgilim diye fısıldadı Jean. Bir sorun mu var? Yapmayacak mıyız? Sevgilim biraz kıpırdayabilir misin? Dirseğin kaburgalarımın üstünde dedi John. Penis sorunu. Penis konusundaki kıskançlık duygusunu sadece bir erkek anlayabilir. Şimdi biraz gerçekçi olmaya çalışalım. Kıskanılacak ne vardır ki? Çoğu kez çok bir şey yoktur. Sizinki biraz sevimsiz, morumturak bir uzantı, en iyi durumdayken tarih öncesi suda yaşayan bir canlıya benzeyen, en kötü durumdayken de kazaya uğramış gibi görünen bir şeydir işte. Bu uzantı pek güzel olmamakla birlikte duyarlı, narin ve kontrol edilmesi oldukça zor bir uzantıdır. Penis sahipleri, tuhaf ama tüm erkekler, vakitlerinin çoğunu penisleri hakkında kaygılanarak geçirirler. Bir başkası dökülen saçlarına, bacakların üst kısmının yağlı olmasına ya da günün birinde bir manyağın Stoke Newington'da bir atom bombası atabileceğine bu kadar kaygılanmıyordur. Hep penislerini bir yere sıkıştıracaklarından ya da günün birinde birinin onu keseceğinden korkarlar. çok küçük olduğu için kaygılanırlar. Onun önemli bir toplantıda, sinemada sosyal olarak kabul edilemeyecek bir şeyler yapmasından korkarlar. Pantolonlarından çadır direği gibi çıkması ya da Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki geyserler gibi bir anda püskürmeye başlaması gibi. Askerdeyken duştaki diğer askerlerin kendilerine gülmelerinden korkarlar. Kızların alay etmesinden korkarlar, hastalık kapmasından korkarlar, çabuk söneceğinden korkarlar. Korkarlar, korkarlar. Kadın omzuna dokunur, sevgilim üzülme der. Herkesin başına gelebilir. Sırtı dönüktür. Bir adamın hapishanedeki hücresinin duvarlarına baktığı gibi karşısındaki soluk sarı duvara gözlerini dikmiş bakmaktadır. Benim başıma değil der. Sevgilim der başını okşayarak kulağını hafifçe ısırır. Kadının da aslında gözleri doludur. Adam defol ne kadar sinirli olduğumu görmüyor musun der. Tamam işte diye sakinleştirmeye çalışır kadın. Sinirlenecek ne var ortada? Her erkek bazen iktidarsız olabilir. Sana söylüyorum der adam dişlerinin arasından. Ben iktidarsız değilim, sadece yorgunum. Kadın onun omzunu sıvazlar. Elbette yorgunsun der. Adam öyle bir döner ki yatakta kadın başını duvara çarpar. Bu ne demek şimdi diye sorar adam. Elbette yorgunsunmuş. Bu kadar uzun sürdü diye mi? Bunu mu demek istiyorsun? Kadın başını ovuşturarak kendisini toparlamaya çalışır. Elbette öyle bir şey demek istemedim. Yorgunluğun iktidarsızlığa neden olabileceğini söyledim sadece. Sana kaç kere söyleyeceğim? Mantıksız bir insana mantıklı açıklamalar yapmaya çalışmak kafasını karıştırmış ve bağırmaya başlamasına neden olmuştur. Ben iktidarsız değilim. Zor bir gün geçirdim bugün sadece. Kadının gözlerine dik dik bakar. Son 1-2 saattir dinlenmekte olan kafası bir anda çalışmaya başlamıştır. Kaşlarını çatar. Hormonlarının çalışması yavaşlamaya başlayıp beyin dalgaları hızlanmıştır. Sen bu konuda ne kadar çok şey biliyorsun? Daha önce böyle bir şey geldi mi bakayım başına? Fakat kadın faka basmaz. Sana söyledim der. Saçımı yaptırmak için beklerken kuafördeki bir dergide okumuştum. Hem zaten diye sürdürür sözlerini. Bunu herkes biliyor. Çok normal bir şey. Madem bu kadar normaldi, öyleyse daha önce neden başıma böyle bir şey gelmedi? Çok bilmiş hanım. Hadi yanıtla bakalım. Gelmedi işte. Bazen olur, bazen olmaz. Adama sarılır. Hadi şimdi biraz uyuyalım. Sabah her şey çok farklı olacak. Kadın lambayı kapatır, kollarını adama dolar. Adam karanlıkta belden aşağısı ölü gibi gözleri karanlıkta tavana dikili yatar. Çalar saatin tiktakları zayıflamaya başlar. Aynı yaşamı gibi. Ah der. Daha sonra daha derinden bir ah daha. Kadın uykulu sesiyle ne? Efendim? Der. Ah. Sevgilim ne söylediğini anlamıyorum. Homurdanıyorsun. Ya yarın da olursa? Olmaz canım. Hadi şimdi biraz uyu. Ya olursa? Olmaz. Ama ya olursa? Kadın dirseğinin üzerinde doğrulur. Sevgilim beni dinle. Yarın olsa bile bunun hiç önemi yok. Bu sadece geçici bir durum. Belki kendini baskı altında hissettiğin bir konu vardır. Bu çok akıllıca işte diye bağırır adam. Elbette baskı altındayım. Kalkmıyor, kaldıramıyorum. Daha ne kadar baskı olsun ki? Ortada hiçbir neden yokken bu kadar histerik davranmanın hiçbir anlamı yok der kadın. Artık sızlanmayı bırak da biraz uyu. Arkasını döner. O da yana döner. Geleceği düşlemeye başlar. Gelecekle ilgili hiçbir düşü yoktur ki. Böyle bir duruma ne isim verilebilir acaba? Kendini baskı altında hissettiği için kalkmıyordur. Böyle bir şey sonsuza dek sürer. Gecenin karanlığında mutluluk çubuğu diye bağırır. Kadın kalkar oturur. Aynı uzantısının kalkmasını istediği gibi. Şimdi ne oluyor diye sorar kadın. Mutluluk çubuğu diye yineler adam. Penisine bir tüp yerleştiriyorlar. Kaldırmak için de bir de küçük pompa. Aman tanrım, daha 40'ımda bile değilim ve şu başıma gelenlere bak, içimde bir tüple yaşamak zorunda kalacağım. Böyle bir şey nasıl başıma gelebilir? Böyle bir şey henüz başına gelmedi der kadın. Başına hiçbir şey gelmedi. Daha ne gelsin ki diye bağırır adam. Bana akıl öğretme. Kadın onun başını elleri arasına alır ve gözlerinin içine bakar. İlk kez, 33 yılda ilk kez der yavaş yavaş dikkatle. Endişelenecek hiçbir şey yok, yorganın altına kayıverir. Hadi şimdi biraz uyuyalım. Kadın daha sonra fırlayıverir yataktan. Adamsa deneme yaparak sabahı eder. Ego. Genel olarak ego sahibi olmak aynı bir silah sahibi olmak gibi kötü bir şey değildir. Eğer egonuz gereğinden fazlaysa ortada bir sorun var demektir. Ya da olur ya çok azsa. Şimdi sizin egonuz ne kadar bir bakalım. 1. Ben, boşluk, hatalıyım. A, hemen hiçbir zaman. Bir keresinde hata yaptım için hatalı olduğumu düşünmüştüm ama yapmamışım. B, bazen, herkes kadar. C, hemen her zaman, sanırım. 2. Tiyatroya oyun başladıktan sonra gittiysem, A, salona hemen girerdim. Zaten o yer için para ödemedim mi? B, salona elbette girmem, arayı beklerdim. Kibar bir davranış olduğu için. C, geç kalırsam hiç gitmem. 3. Partilere, boşluk, tek başıma ve hiç çekinmeden giderim. A, her zaman, nasıl gitmem? B, bazen, genellikle de kazara. C, partiye gitmektense çalıların arasında gecelemeyi yeğlerim. Aslında bir seferinde gerçekten de çalıların arasında sabahladım. Kalabalık bir grubun geleceğini ve onlarla birlikte içeri girebileceğimi ummuştum. Uyuyup kalmışım. 4. Cazibeme kapılmayacak insan yoktur. Bu da bir Allah vergisi. B. Cazibeme bazen birileri kapılır. Aslında çok az insan. Elbette benim de cazibesine kapıldığım insanların sayısı çok azdır. C. Bugüne kadar cazibeme hiç kimse kapılmadı. Hayır, hayır. Köpeğim beni çok sever. Gerçi herkes köpeğimin pek akıllı olmadığını söylüyor ama... 5. A. Karşı cins beni fazlasıyla çekici buluyor. Bu konuda biraz mütevazi olduğumu söylemeliyim. Yani övünmekten pek hoşlanmam ama peşime düşen çoktur. B. Karşı cins beni vasat buluyor. Yani beni bazıları çekici bulur, bazıları da bulmaz. C. Karşı cins beni hiç çekici bulmuyor. Bir seferinde birisi beni çekici bulmuştu ama o da hata yapmış. 6. A. Her zaman fark edilirim. Nasıl fark etmesinler? B. Her zaman fark edildiğimi pek söyleyemem. Duruma bağlı. C. Hiçbir zaman fark edilmem. Bir keresinde annem bile kim olduğumu sormuştu. 7. İsteklerimi, boşluk, elde ederim. A. Her zaman. Yaşamın başka bir anlamı var mı? B. Bazen. C. Ben hiçbir şey istemiyorum. 8. Beni tanıyanların, boşluk, bana hayrandır. A. Çoğu. Hayran olmayanlar da kıskanç insanlardır zaten. B. Bazıları. C. Hayran olacak ne var ki? Yanıtlarınızın çoğunluğu, B ise egonuz sağlıklı ama çok değil. Yanıtlarınızın çoğunluğu, A ise egonuz belki de en fark edilir özelliğiniz. C'ler mi çoğunlukta? Egonuzun biraz takviyeye gereksinimi var. 3. ayrımın sonu sayfa 26.